Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta bu saatte radyonuz mikrofonlarından size ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bu hafta da maziye şahitlik etmiş olanların gözlerinden intibalar ve müşahedeleri sizlere aktarmadan evvel bu programa emeği geçenler ve radyo çalışanları adına hepinize sevgiler ve saygılar sunmayı bir borç biliyor ve programımızı açıyorum. Sevgili dinleyiciler, geçen asırda İsmail Paşa'nın kızı ve bilahare Sırrı Paşa'nın hanımı olarak vali kızı, vali hanımı olarak muhtelif vilayetlerde gezmiş ve İstanbul'da saraya girmiş çıkmış, birkaç padişahın saltanatına şahitlik etmiş Leyla Sas Hanım'ın Harem'in İç Yüzü adlı hatıralarında İsmail Paşa'nın Girit Valiliği hatıraları bölümü var. Girit'e gidiş şöyle, İsmail Paşa henüz vazifede değil, bir yerden vazifeli gelmiş İzmir Valiliğinden. İstanbul'da Beşiktaş'ta oturuyorlar. Her Beşiktaş'ta Boğaziçi'nde oturanlar gibi onlar da balık kayığı ediniyorlar. Ağlar, oltalar, sepetler ediniyorlar. Efendim babası İsmail Paşa katibiyle bir kayıkçı alıyor. Bazı akşamlar Göksu Deresi'nin ağzına levrek avlamaya gidiyorlar. Cuma ve pazardan başka günlerde de ailece içeriye Göksu'ya gidiyorlar ve o tenhalıkta İsmail Paşa'nın kızları yani Muharriremiz Leyla Hanım koşuşuyor, eğleniyorlar. Tabi bu dedikodu mucibi oluyor. Ve bunun üzerine İsmail Paşa hani boş duruyorsa valiliğe gitsin gibisinden Girit'te karışıklık var. İsmail Paşa zekidir, lisan bilir, idare eder gerekçesiyle Girit valiliğine tayin ediliyor. Annesi yani Leyla Hanım'ın annesi torununun doğumunu beklediği için gitmiyor. Hemşiresiyle Leyla Hanım'ın İstanbul'da kalıyor. Pederim, anneannem, ben ve biraderimle beraber gittik diyor Leyla Hanım. O devirde valiler vapurla giderlerdi. Biz fırkati eline Girit'e doğru hareket ettik. Güverte kenarında topların örtüleri ve tayfanın esvabı gayet temizdi. Kameralar her türlü levazımıyla mükemmeldi. Sarı atlas döşenmiş yaldızlı salonu büyük pencerelerden aldığı ışık ve deniz havasıyla pek gönül açıcıydı. Salonda Büyük Sami Paşa'nın tavsiyesiyle gelmiş yaşlı da bir matmazel buldum. Altı dili mükemmel biliyordu ama Türkçeyi fazla konuşamıyordu. Güvertenin arka tarafına perde gelmiş bir harem dairesi yapmışlardı. Hanım ninem yani anneannem çıktı, azametli bir tavırla bir tarafa oturmuştu. O devirde valiler maiyetlerinde lüzumundan fazla birçok adamlar bulundurmaya mecbur idiler. Bir vali hakim gittiği yere kendi adamlarıyla giderdi ve kendi adamlarıyla oradan başka yere tayin olurdu. Gittiği yerde memur bulmazdı. Bizimle giden Mühürdar Efendi'nin, Vekil Harç Ağa'nın, Mirahur'un, Kavasbaşı'nın haremleri de anneannemin karşısına dizilmişlerdi. Bu matmazeli kimi hoş geldiniz madama, kimi de kokana diye selamladılar. Eskiden gayrimüslim hanımlarına madama veya kokana derlerdi. Biz de bir kenara oturduk, güya konuşmaya başladık. O zamanlar diyor Leyla Hanım benim 7-8 kelime Fransızcam vardı. Onun da 7-8 kelime Türkçesi vardı. Onun için vi, non, trebiyenden başka bir şey konuşamadık. Yolda bana bir miktar Rumca öğretti diyor. 4 günlük seyahatimizde hiç değilse harflerin şekillerini, seslerini ve hecelerini öğrendim. Adaya yaklaştık. Şehri çeviren tabyaların kum kapı ve tophane cihetleri, limanı teşkil eden kordon ve içerideki deniz feneri göründü. Vapurumuz hayli açıkta durdu. Pederimin emriyle hemen indik. Hanım ninem, Matmazel, Kontaksaki, Mürdar Efendi'nin haremi ve biraderim ilk sandala girdik yerleştik. Zabit kadınlarla bir arada bulunmamak için ta kenarda durdu. Dümenci çavuş da yerine geçti, açıldık. Diğerleri arkadaki sandala girdiler. Çoğu zaman salıntılı olan açık deniz o gün pek sakindi. Sancağımız ve beyaz giyinmiş kürekçilerin enli al boyun bağları sandalımızın hızına uygun olarak dalgalana dalgalana yol alıyorduk. İstanbul yolunu ve ufukta memleketin hayalini görmek arzusuyla dümenci çavuşun yanından aynaya arkaya baktım. Beni sinesinde getirip bu bilmediğim yere atan koca vapur mani oldu. Fırtına bulutu gibi içimde bir bora, bir kıyamet kopardı. Hasret galeyaniyle kalbim orsa boca yalpa vuruyordu. Bu hal ile sahile yaklaştık. Limanı teşkil eden dalga kıranın ucundaki fenerle karşıda tophane burnundaki tabi arasında limana girdik. Yanaştığımız yer bir karantina iskelesiymiş. Karşılamaya gelen memurların hanımları yanında yaşmakları ve fereceleri başka türlü birkaç hanım daha vardı. Bizi hükümet konağının harem dairesine götürdüler. Kahvaltı ikramından sonra gittiler. Girit'teki hükümet konağı memleketin her tarafını gören bir noktada yüksek bir set üzerinde deniz ciheti kuvvetli kemerler üzerine oturtulmuş ahşap büyük bir binaydı. Harem dairesi kapıları büyük alt ve üst sofalarına açılır 14 odalıydı. Dağlara, şehire ve limana fevkalade nezareti vardı. Buna memnun oldum çünkü denizi görmeyi severdim. Bilhassa grup saatine hayran oldum. Babama mabeyn odasını hazırladık. Mabeyn konaklarda, saraylarda paşanın, padişahın çalışma odasıdır. Büyük annem alt katta denize bakan bir odayı beğendi. Beraberinde bir de tahta sandık getirmişti. Açtı. Küçücük mangalını, kahve takımını, şamdanını, küçük iskemlesini, kandilini ve tahta papuçlarını çıkardı. Benim her şeyim vardır. Telaş etmeyiniz diye minder yaygılarını, iskemlesinin örtüsünü, mangal altı muşambasını ve yaygısını çıkarıp yerlerine koydu. Ben de üst katta deniz tarafında bir oda aldım. Erkek kardeşime bitişik odayı hazırlattım. Mümkün olduğu kadar her yeri düzelttik. Köhne minderleri yaygılarla örttük. O zamanlar kenarı kroşe dantelli beyaz minder örtüleri kullanılırdı. Akşam birkaç yerden yemek, ertesi günü ve vilayetin ileri gelenlerinin eşleri geldi. Bir hafta içinde memurlar, zabitler ve memleket eşrafı hanımları da geldiler. Leyla Hanım'ın Girit hanımlarının kıyafetleri dikkatini çekiyor. Onları ağırbaşlı, kibar, terbiyeli ve nazik buluyor. Yaşlıları genişçe şalvar, üç etekli entari, üzerine de belden aşağı ceket giyiyorlar. Arkalarında iki örgü saç, başlarında düz küçük bir fes var. Üstüne oymalı yemeni örtmüş, yemeninin iki köşesini önden arkaya doğru biraz atmışlardı. Gençleri gayet geniş şalvar üzerine, bedenleri korsaj gibi kısaca sıkı üç etekli entari giymişlerdi. Şalvar yere kadar uzun, birer ucundan kemere sokulmuş, yırtmaçları da bele kadar yüksek. Buna Mısır biçimi diyorlardı. Güzeldi, yakışıyordu. Bazıları da gayet bol dökme şalvarla frenk gömleği biçiminde beden yahut şimdiki yani 1920'deki bluzlardan giymişlerdi. Şalvar düz, fistan gibi duruyordu. Gençlerin kimi saçlarını cepheden süslü tarayıp arkalarına iki örgü salıvermiş, kimi saç iğneleriyle yahut tarakla ense üstüne toplamışlardı. İstanbul'da da moda böyleydi. Fereceler boylarına kadar, yakaları ensiz, fereceden uzundu. Bir taraftan koltuğa kıstırılırdı. Yaşmak yekpare üç değirmenin bir ucu boydan bir karış kadar bükülüp çatkı gibi alnından arkaya konurdu. Uzunluktaki köşelerin biri muska gibi bükülüp burun altından konup ense üstünden başlara bağlanırdı. Diğer ucu düzü başa konulup göğse doğru indirilerek bir tarafıyla yüz örtülürdü. Boydan ortada yeri şiv yani inişli olarak baştan dolaştırılıp göğüste kavuşturulurdu. Yaşmaklanış tarifle anlatmak zor. Hem yaşmaklı hem duvaklı gayet hoş. Ben orada bulunduğum sürece değişti. Biz kendi kılığımızla gezdik diyor Leyla Hanım. Bütün Akdeniz adalarında olduğu gibi Girit'in fethinde de buraya yerleşen gaziler yerli kızlarla evlenmişler. Her çocuk gibi tabii annelerinin göğsünde büyüyüp ana dili konuşmaya alışmışlar. Sonra köylerden gelen süt ninelerin Türkçe bilmemeleri sebebiyle de Rumcanın devamına sebep olmuş. Öyledir ki Girit'in Müslümanları da Rumları da hep Rumca konuşurlardı. Şehir erkekleri umumiyetli dil bilirlerdi. Memurlar, esnaflar, tacirler bütün köylülerle Rumca konuşmaya mecbur oldukları için akşam da evlerinde Rumca konuşmaya alışmışlardı. Bu sebeple kadınların pek çoğu Türkçe, Türk kadınların da çoğu Türkçe bilmezlerdi. Dilleri Rumca olmakla beraber çok dindar insanlardı diyor Leyla Hanım. Hususi mekteplerde hoca hanımlar Kur'an-ı Kerim, Tecvid, İlmihal ve Muhammedi okuturlardı. Kur'an-ı Kerim'i çok çocuk ezberlerdi. Ve muvaffak da olurlardı. Kızlar erkek hocalardan ders almazlardı. Girit hanımları pek dindarlardı. İbadette kusur etmezlerdi. Anlayışlı, nazik, terbiyeli hanımlardı. Bezden ve kağıttan güzel çiçek yaparlardı. Yerli ince kumaşları şehir hanımları dokurdu. Bu kumaşları kendi yetiştirdikleri böceklerin kozalarından çıkarttıkları ipeklerle dokurlardı. Döşemelik keman veya Pakanya dedikleri yorganları da köylü kadınları imal ederdi. Girit'te Kirya Kontaksaki, Kirya kadınlara da kızlara da hanım karşılığında söylenen bir söz. Arada sırada gelir bana Rumca dersi verirdi. Ben de böylece Rumca öğrendim ama anneannem bir sene durmadan gitti. Ben yalnız kaldım, bu yüzden evin hanımı ben oldum. Fakat buna çok alıştım. Sıkılmadım da, çünkü büyük hanımlar beni evlatları, gençlerde hemşireleri gibi seviyorlardı diyor. Burada meşhur Osmanlı memurlarından aileler vardı. Onlarla görüşürdük diyor. Mesela Hamit Bey var. Burada bulunanlardan, eşraftan. Onun Kokonarya çiftliği var. Fıstıklı çiftlik. Şehre yakın mamur bir çiftlik. Büyük kagir bir köşkü var. Etrafında dutlu, meyvalı, portakallığı var. Şu küfezarın ortasında, yani çiçekliğin ortasında bir set. Setin üstünde fıskiyeli havuz. Üstü örtülü büyük tahta boş. Saksılarda nadir çiçekler, iri yasemin, diğer kokulu çiçekler, süslü kameriyeler. Çok güzel bir yerdi. Bu çiftliği her yaz birkaç kere beni davet ederler ve çok güzel yemekler çıkarırlardı. Yine başkalarının çiftlikleri var. Softazade Ahmet Bey'in çiftliği var. Kırmızı çiftlik. Onun kızı Cazibe Hanım da çok ahbaplık diyor. Girit'te iftar ve Mevlid-i Şerif davetleri olurdu. Ramazan'da ve ayında ve sair günlerde, gece misafirliklerimizde mükemmel kahvaltı ve meyvelerle sofra hazırlanırdı. Toplanır, eğlenirdik. Bazen aramızda ecnebi ve yerli madamlar da, yani Rum kadınlarıyla yabancılar da bulunurdu. Hoşça vakit geçirirdik. Hıdrellez'de Mayıs'ın 1. ve 15. günü Arap kadınlar en yeni şalvarlarını, ceketlerini giyerler. Neleri varsa takınırlar. Başlarını örterler. Girit'te Araplar ve Habeşiler ferece giyinmez, ucu değirmi kalınca tülbentle başlarını örter, vücudunu sararlardı. Memleket haricinde, şehrin dışında Gazi Mustafa'nın türbesine giderlerdi. Eşraftan ileri gelenlerin hanımları da çiftliklerine giderlerdi. Birçok hanımlar da tabyalara çıkarlardı. Biz memur haremleri büyük tabyanın yüksek odasına çıkardık. Zabitler o gün odalarını bize terk ederlerdi. Tabyalarda gezer, engin denize, bütün şehre ve köylere bakar, etrafı seyrederdik. Efendim, burası renk renk fereceli hanımlarla bir bahçe halini alırdı. Yüksekçe yerlerinde birkaç kişilik mızıkalar çalardı, marşlar çalınırdı. Böylece Hıdrellez'in ve Mayıs'ın 1. ve 15. günleri bütün ada halkında keyif ve neşe verirdi. İhtiyarlar bile bu keyfe iştirak ederlerdi. Bir de Mustafa Giritli, Mustafa Naili Paşa'nın müdiri umumu Emin Ağa'nın haremi ve Veli Paşa'nın Girit valiliklerinde ve İstanbul'daki dairelerinde bulunmuş terbiyeli hatırşinas bir hanımıyla tanıştık diyor. Beni Hakim Efendi'nin ve Muhasebeci Bey'in haremleriyle beraber Mustafa Naili Paşa'nın Selsebil çiftliğine davet etti. Bu Mustafa Naili Paşa, Giritli Mustafa Naili Paşa diyebildin ama aslında Giritli değildir, Selaniklidir. Selanik'te çok büyük çiftlikleri vardı. Hatta çoğumuz ilk mektepten hatırlar, Mustafa Kemal'in çocukluğunda dayısının yanına gidip dayısının kahya olduğu çiftlik, orada kargaları kovaladığı çiftlik, işte bu Giritli Mustafa Naili Paşa'nın çiftliği idi. Mustafa Kemal'in dayısı olan Hasan Ağa, bu Giritli Mustafa Naili Paşa'nın çiftliğinin kahyalarından birisiydi. Çiftliğin adı Selsebil çiftliği ama bu Girit'teki çiftlik. Şehirden 2 saat uzaklıkta, bir dağın eteğinde. Efendim, çok güzel bir çiftlik, çok mamur. Fakat yerine çok dikkat edilmemişti. Nezareti yoktu, yani manzarası güzel değildi. Çok da havadar değildi. Fakat yine de değişiklik olsun diye gittik diyor. Leyla Hanım önce Girit'teki gezdikleri yerleri anlatıyor. Ondan sonra Girit adetleri ve düğünlerinden bahsediyor. Efendim, Leyla Hanım hatıralarının bu kısmında Girit'te yerli düğünlerinden bahsediyor. Girit'te nişan cemiyeti düğünden daha tantanalı olur. Akşam yemeğinden sonra Mühürdar Efendi'nin haremi, pederimin hizmetindeki Şepter Kalfa, kendi cariyem Elmas, dördümüz gittik. Taşla'da bir yere giderken düğüne, derneğe, yanında mahiyetiyle gitmek aranır. Bir kişiyle gitmek hafif görülürdü, diyor Leyla Hanım. Memur ve eşraf eşlerinden hayli hanımlar gelmişti. Hepsi ağır ipekler giymiş, çok elmaslar takmışlar. O devirde orada da mücevherlere boğulmak modaydı. Girit hanımlarının takındıkları pırlanta takımlardı. O da hınca hınç doldu. Bir yanıma Molla Hanım adında bir hanım düştü. Hanım bir derebey kızıydı, bir derebey haremiydi. Kocası vaktiyle idam edilmiş, kadıncağız pek genç dul kalmıştı. Bu serbest bir kadındı, örflü bir kadındı ve ben gördüğüm zaman da pek ihtiyardı. Çoluk çocuğu da yoktu. Koca konağında bir hizmetçisiyle beraber otururdu. Molla Hanım'ın giyimi eski güzel entarilerden, al üzerine sırmalı inciliydi. O akşamki mücevheratı da fevkalaydıydı, diyor. Neyse, tatlıdan kahveden sonra odanın ortasındaki halk dalgalandı. Molla Hanım, hayatı pek seven bu ihtiyarcık bana kaçalım kaçalım dedi. Nereye dedim? Pencerenin içine girelim dedi. Binalar taştan olduğu için pencereler derindi. Kolumdan kavrayıp yürü yürü diye çekerken kapının ağzından yürü Leyla yürü Mevla'yı buldum avazesi işitildi. Meğer burada gelini getirirken ilahi söylemek adetmiş. Çok şaşırdım. Hatta gülmemek için kendimi zor tuttum. Çünkü İstanbul'da böyle bir adet yoktu, diyor o zaman. Ellerinde şamdanlar, şamdanların kenarına yapıştırılmış renkli mumlarla yürüyen iki sıra genç, süslü kızların ortasında mavi üstüne kılaptanlı entarili, telli gelini koltuklayıp ilahilerle ta yanımıza kadar getirdiler. Hepimizin elini öptü. Önümüzde ortaya bir sandalye koyup oturttular. Girit'in eski adeti üzerine su dolu bileğinin içine bir çift gümüşlü nalın koyup kızı bastırdılar. Başının ta tepesinden sağ ayağın ucuna iki sap sarı sırmayla pembe ipek uzatıp iliştirdiler. Sağ koltuğuna bütün bir ekmek sıkıştırdılar. İki dizinin üstüne bir ayna koyup hep aynaya baktırdılar. Arkasında ayakta duran hoca hanım da Yasin-i Şerif okudu. O sırada selamlıkta nikah resmi icra olunuyormuş. Nikah olup bittiği haber üzerine gelinin başından buğday ve şekerlemelerle karışık para serpildi. Ben de İstanbul adetince para serptim. Sonra oranın türkücüleri kına havaları okudular, hora teptiler, dağıldık. Zifaftan birkaç gün evvel gelinin çeyizi büyük bir sofra masası üzerine serilmiş havlular, peşkirler, sofra takımları, işlemeli bohçalar, gelinin paçalığı ve diğer iyi entariler duvara asılmış, gümüş ve tabak takımları ayrı bir masaya, bakır takım ayrı bir yere konmuştu. 15 şilteyle yükseltilmiş yatağın her şiltesinin arasına telle, ipekle işlenmiş ve yerli ipekle dokunmuş kat kat ikişer üçer çarşaf konup yukarıya kadar donatılmış. Üstüne başları tel işlemeli yastıklar, aynı işlemeli yorgan konmuştu. Bu sergiyi herkes seyretti, çarşamba günü toplandı. Perşembe günü gelin, pembe ve mor üzerine sırma ile dallar işlenmiş entari şalvar, belinde sırma şerit kemer, başında elmaslar ve gül pembe bürümcüğü çekme duvaklıydı. Koltuk bizim gibi oldu, paça olmadı. Girit'te başka yerli düğünü görmedim. Fakat Molla Hanım'ın da davetiyle 1864 senesinde gördüğüm bir Mevlid-i Şerif cemiyetini tarif edeyim, diyor Leyla Hanım. Molla Hanım, aramızdaki yaş farkına rağmen beni akranı gibi severdi. Adi günlerde de gelir, kah Türkçe, kah Rumca uzun uzun görüşürdük. Çocukluk, gençlik hayatını anlatır, içindeki sevinçlerini, elemlerini taşırdı, döker ferahlardı. Hanya'nın şadırvan meydanına bakan kâgir evinde küçük çakıllar döşenmiş avludan ve geniş mermerlikten geçinirdi evine. Geniş merdivenden orta kata çıkılınca pencereleri yüksekten açılmış sofanın etrafında birçok odalar vardı. Beni bu defa aldığı deniz tarafındaki büyük odanın tavanını süsleyen küçük küçük oyma tahtalarla odanın kapıya yakın setinin bölmeleri süslü, başlıkları yaldızlıydı. Yerde kıymetli yekpare bir halı vardı. Bölmelerden itibaren pencereleri dolaşan üç can sedir, kenarı oymalı iki sıra yeşil ibrişim saçaklı, al ihram ile örtülü yastıklarda aynı ihram ile kapanmış, üç yan şiltesinin üstüne şal örneğe dokunmuş kenarlı gayet ince üç parça halı serilmişti. Hep bir tarafa açılan tek perdeler renkli ipekle dokunmuş bir kumaştandı. Nerenin meta olduğunu anlayamadım ama güzel sağlam bir şeydi. Taşla'da vilayet erkanı bilhassa valinin haremi çok büyük görülür. Molla Hanım beni koltukla odanın köşesine kadar götürüp bir şal şiltenin etrafına sırmalı yastıklar doldurulmuş yeri göstererek kendi elimle hazırladım. İşte senin yerin burasıdır. Ama Mevlid-i Şerif okunmasından sonra oturacaksın dedi. Teşekkür ederim dedim. Ben herkesten ayrı yerde oturamam dedim. Molla Hanım sertçe cevap verdi. Sen padişah karşısına çıkmışsın. Sultanların huzurunda oturmuşsun. Sen bizimle bir değilsin. Yerine oturtmak benim borcumdur dedi. Ya. Ve beni muhakkaten o yerin yanına oturttu. Diğer davetlilerle o da hınca hınç doldu. Tatlıyı yakınlarından bir genç hanım getirdi. Turunç çiçeği yapraklarından yapılmış reçeli ora adeti üzere kaşıkta kendi alıp verdi. O günkü tatlı takımı tepsisi, hokkalar, kaşıklar, kadehler, kunt yapı eski işti. Fakat görülmemiş şey değildi. Taşra'da bu stili yalnız İzmir'de görmüştüm. Başka yerde kullanılmıyordu. Girip de kahve fincanları bir tepsiye konup birden dağıtılırdı. Benimkini Molla Hanım kendisi ayrıca getirdi. Ne giymiştim Molla Hanım? Onu da tarif ediyor Leyla Hanım. Çeyizinden kalma al canfes şalvar. Üzerine firuze rengi düz şal. Üstüne kökleri eteklerde, dalları ve çiçekleri bedene yapışmış, sırma ve ince ile işlenmiş üç etekli kısa entari. Belinde birbirine geçmiş halkalardan oluşmuş, başı elmaslı, altın şerit kemer. Bir karış kadar sarkan ve altından kolları görünen ipekli gömleğin yenleri içinde kemerin aynı enli bilezikler. Parmaklarının dördünde de muhtelif biçimde birçok yüzükler. Gerdanında ortası askılı birkaç sıra iri inci. Salkımlı zümrüt küpeler ve başına örttüğü yeşil yemeninin altında parlayan mücevherler. Bunlar hep birbirinden güzeldi. Başkaca sağ omuzundan aşırılmış pırlantalı ve yakutlu küçük parçalardan oluşan köstebek ucunda lacivert mine üstüne pırlantalı yakutlu muska mahfazası. O kadar güzeldi ki müzeye konulsa mühim bir yer tutardı. O ihtiyar, zayıf, küçük kadınların o görülmeye değer kılığıyla sol kolunun üstünde gül kurusu düz şal üzerine renkli pullarla sık kafes işlenmiş sırma saçaklı pek küçük kahve örtüsü, sağ elinde küçük bir altın tabak, üstünde koca bir altın zarflı, ince fakat zarif fincan olduğu halde incili papuçlarını sürterek yaklaşması hala gözümden gitmez. Onu görünce bana bir şey oldu. Hayır, gülmek değil, ağlayacaktım. Onun eski halini mi hatırladım, ne oldum bilmiyorum. Derin ve ani bir teessürle tüylerim ürperdi, titredim. Hatuncağızın "Oriste Kiryamu" yani "Buyurun efendim" demesiyle kendimi topladım. O manzarayı, o halimi hiç unutmam. Kahveden sonra hoca hanım ve mektebin kalfaları sedir üzerine küçük üstü feşiltelerle yükseltilmiş, ortasına Molla Hanım'ın hocaya başladığı zaman babasının verdiği gümüş rahle konup hazırlanmış olan yere kıbleye karşı oturup Mevlid-i Şerif okudular. Şerbeti Molla Hanım yine kendi getirdi. Bir zamanlar Eyüp civarında beyaz topraktan yapılan, üzeri kırmızı yeşil boyalı, aynalı kutlu bardaklar vardı. Şerbet bardağı o biçimde düz cilasız altından, kapaksız büyük bir bardaktı. Kalın ve ağır olduğunu tahmin edememiştim. Şerbet, çiçek suyu damlatılmış beyaz şeker şerbetiydi. Mevlid şekerini tül gibi ince delikli küçük bir altın sepet içinde getirdi. Sepet yayıkça, kenarı elvan mineli, kulpu da mineliydi. Gülaptan'ın hazinesi Çin'i, serpilecek yeri altındı. Buhurdan da kabaca yapı fakat altındı. Takımları hakkında takdirlerimi beyan ettim. Bunların bazısı mirastır. Fakat yağmacılardan kaçırılmış, çiftlikte gömülüp kurtarılmış şeylerdir. Bazıları çeyizimdendir. Madem ki eski zaman şeyleri hoşuna gidiyor, başka bir gün sana çeyizimi göstereyim dedi. Gönlüm onları da görmeyi arzu etti. Kim bilir görmediğim, bilmediğim neler göreceğim diye memnun oldu. Evet, ev değil eski eserler müzesi diyor buraya Leyla Hanım, bu Molla Hanım'ın evine. Molla Hanım tabiri Girit ve Ege kıyılarında örflü, yaşlı, sözü dinlenen hanımlara verilen bir isimdir. Ve daha ziyade okur, yazar, kültürlü kadınlara verilen bir isimdir. Yoksa ille müderris olması gerekmez. Evin üst katına doldurulmuştu bu Molla Hanım'ın çeyizi. Orta kattaki loş odaların mefruşatı kadife üstüne ibrişim bükme işlenmiş makat. Ve perdeler, çuha üzerine renk renk çuha parçalarıyla nakışlı oda takımı, kışlık kapı perdeleri, uzun teravih seccadeleri, küçük seccadeler. Küçük seccadeler arasında öyle güzelleri vardı ki, nakışların çuha parçalarından olduğu yakından bakılınca anlaşılmazdı. Pek çok yatak takımları, elbiseler, gümüş takımları, billur hoşaf kaseleri, şerbet takımları, Çin ve Saksonya tabaklar, testiler, kahve takımları, hadde hesaba sığmaz çeşitli eşya vardı. Bunlar pek zengin bir antika sergisi denmeye layıktı. O arada dikkatimi çeken bir kavukluk. Ki kavukluk raf, bir piştah çekmece ve bir rahle. Bu üç parça abonoz mu, meşe mi keşfedemediğim kara bir tahta ağaçtan yapılmış, gayet ince, zarif resimler oyulu, aralarına ince gümüş teller gömülmüş, mercan, firuze, küçük sedef parçaları mıhlanmış pek nefis eski değerli eserlerdendi. Çekmecenin gizli gözleri, sürgüleri gayet ustaca yapılmıştı. Gümüşlerden abdest ve leğen ibrikleri kabartma yapılmış gayet eski işti. Vurulmuş gibi üzerinde üzüm salkımlarıyla asma dalları kabartma yapılmış, kapalı büyüyecek iki testi ve maşrafaları vardı. Tepsiler, hamam tası, hamam leğeni de güzeldi. Birçok aynaları, delme ve telkarileri ve kabartma işleri de çok güzeldi. Toparlar dört köşeli ve uzun biçimde idiler. Kahve güğümleri ve kubbe kapaklı yemek sahanları da vardı ama göze o kadar hoş görünmüyordu. Berber takımı da fevkaladeydi. 2,5 arşın kadar kumaşın gerdana gelecek yeri oyulup biraz da omuzları örtecek kadar bırakılır. Bir çift havlusuyla bohçada saplı aynası, boyun yeri oyuk taş leğende çeyiz takımına konurdu. Hemşireminki kavun içi atlasın kenarına beyaz sırma işlenmiş ve leğeni gümüştü. Benim çeyizimde berber takımı yoktu. Göğüslüğü memleket kadınlarının kendileri büküp dokudukları düzgün fakat kalınca beyaz keten bezi üzerine etrafı göğse gelen biri elvan ipek teliyle işlenmiş iki havlusu da bohçası da aynıydı. Girit'te teli gergefte pek güzel işliyorlar diyor Leyla Hanım. Tel işlemeler pek makbuldür. İpekle işlenmiş kısımları bu berber takımının göğüslüğün o kadar ince renklerde o derece güzel uyumluydu ki bakmakla doyulmuyordu. Gümüş berber leğen ibriği de sanat sahibi usta bir kuyumcunun elinden çıkma ve pek güzeldi. Saplı berber aynasının arkası ok saplanmış yürek şeklinde yapılmıştı. Kalbin damarları bile yerli yerinde gösterilmiş ustaca bir kuyumcunun usta ellerinden çıkmıştı. Molla Hanım, aynalarda hep kendimi görürüm deyince, siz o kadar hodbin misiniz diye latife ettim. Hodbin bencil demek. Molla Hanım bana dedi ki, kalbinde bulunmak istediklerimi kaybedeceğimi ve yalnız kaldığım bu fani dünyada kendimden başka kimseyi göremeyeceğimi ima için bunu yaptırmışlar. Bir zaman eşimin nur gibi yüzünün aksi vuran bu aynayı şurada saklamakla teselli arıyorum cevabını verdi ve ağladı. Sevgili dinleyiciler, isterseniz Leyla Hanım'ın hatıralarını kısa bir ara verelim ve bu zaman zarfında yine bestekar olan Leyla Hanım'ın bir marşını, eski bir taş plaktan Neşide-i Zafer Marşı'nı hep beraber dinleyelim.
Gitta vatan çok yaşa, yaşa millet çok yaşa, yaşasın Osmanlılar, yaşasın şanlı yurdu. Yaşa vatan çok yaşa, yaşa millet çok yaşa, yaşasın Osmanlılar, yaşasın şanlı yurdu.
Evet sevgili dinleyiciler, Leyla Hanım Girit'te Molla Hanım'ın çeyizinden kalma antikalarla dolu odasını geziyor. Girit'te gelin yatağına merdivenle çıkılır diyor Leyla Hanım. Üst üste 10-15 şilte koyup yükseltilir. Her şilte arasının kenarından tel işlemeli, ipek işlemeli bürüncükler sarkar. Bütün çeyizin çamaşır takımı ve sandık eşyası odanın ortasındaki büyük masanın üzerine yayılır. Damadın akrabasına gelin tarafından verilecek bohçalar da konur. Molla Hanım'ın yaptığı pek yüksekmiş, çıkmak için gümüş merdiven yapılmış. Merdivenin basamaklarının al kadifesi zamanla hayli yıpranmış. Gelinlik yorganı da al kadife üzerine sırmalı inciliydi. Çarşaflar ve diğer birçok takımlar sandıklarda iyi muhafaza olunmuş. Hepsi tertemiz duruyordu. Bu takımların hepsi yerli yani Girit malıydı. Gördüğüm peşkirlerden, kenarındaki camilerin kubbeleri, minarelerin şerefe ve alemi sarı klaptanla, serviler yeşil ve kökleri ağaç kökü renkli ipekle işlenmiş olan 10 arşın kadar uzun bir peşkir ile, Mevlid'de gördüğüm pembe küçük kahve örtüsünü ve işlenmiş birkaç büyük yüz havlusunu, pembe ve beyaz ipekle sık satranç dokunmuş büyük bir cibinliği, sonraları zavallı Molla Hanım'ın terekesinden pederim satın almıştı. Bu cibinliğin tavanının kenarına bir kat al, bir kat yeşil canfes bürütüp dikilmiş, alın kenarı yeşil, yeşilin kenarı al ipekle zürefa yapılmıştı. Cibinlik 40 sene dayandı, ne kadar güzeldi. Havlularıyla peşkiri kızlarımın çeyizine koymuştum, birer havlu da torunlarıma kaldı. Her görüşte Molla Hanımcağız gözlerimin önüne gelir. Nazik, ince, terbiyeli kadıncağızdı. Hasta iken gitmiştim. O kadar zenginlik ve varlığına rağmen yerde incecik bir şilte üzerinde eski bir yorgan altında döşemesiz kuru bir tahta odada yatıyordu. Beni görünce sevinç ve utançla davranmak istedi. Kalkamadı, sıkıldı. Hizmetçiye göstermeyerek üzerinde gizli bir yerinden anahtar çıkarıp kahve ikram etti. Tatlı takımını bu çıkaramaz, kalkacak halim yok affet dedi. Bir saat yanında alıkoydu. Ertesi günü bu kimsesiz hayatını terk etti. Pek acıdım. O bedbaht kadıncağızı hala unutamıyorum diyor Leyla Hanım. Evet, Osmanlı hanımlarının çoğu bu musibetleri yaşamıştı sevgili dinleyiciler. Harplerde kocalarını, babalarını, kardeşlerini kaybetmiş. Sık sık vaki hastalıklarla çocuklarını kaybetmiş. Çocuk ölümleri fazla, tıp bu kadar ileri değil. Böyle hayatta mahzun bir şekilde yaşamışlar ama haysiyetlerinden, vakarlarından asla bir şey kaybetmemişler. Hayatı ibadet ederek ve etrafındakilerle görüşerek, geçirmişler. Zevki efendim bunda bulmuşlardı. Molla Hanım'ın da böyle bir hanım olduğu anlaşılıyor. Eskiden o kadar muntazam, o kadar muhteşem çeyizler yapılırdı ki bu çeyizler bir ömürlük olurdu, evladiyelik olurdu. Hatta böyle esaslı kimselerin çeyizlerinden çoluk çocuklarına, kızlarına, gelinlerine bile çok şey intikal ederdi. Leyla Hanım'ın tasvir ettiği gibi eski hanımların çeyizleri her birisi bir etnografya müzesi teşkil edecek kadar zengin idi. Zamanla çeyiz geleneği devam etti ama bu ağır çeyizler, bu işlemeler kayboldu. Bunlar ancak müzelerde ve bunların ucuz basit taklitleri de turistlere satılmak üzere turistik mağazalara düştü. Bu hanımlar Türkiye'nin, Anadolu'nun her köşesinde vefat ettikçe terekeleri mezada çıktı. Ve bu el emeği göz nuruyla yapmış oldukları, senelerce saklamış oldukları, içlerinde pek çok hatırayı hıfzetmiş olan eşyalar haraç meraç, ucuz pahalı, ehline naehline satıldı. Tek tük bugünlere intikal edenler mazinin tatlı bir şahidi olarak varlığını muhafaza etmektedir. Sevgili dinleyiciler, Leyla Hanım'ın babası İsmail Paşa, Leyla Hanım küçükken İzmir'de valilik yapmış. Hatıralarının bir bölümünü de İzmir hatıralarından bahsediyor. Fakat çok fazla bir hatırası yok. Atlara bindiğinden, lalasının kendisini gezdirdiğinden, efendim uçurtma uçurtmaya gittiğinden, Sivaslı bir lalası varmış, midilli koşturmaya Halka Pınar'a götürürmüş onu. Uçurtma uçurtmaya da Bahri Baba giderlermiş. Bahri Baba bir ziyaretgahtır İzmir'de. Bir de Kirişhane'ye götürürmüş. Kirişhane mevkinde bahçe içinde bir hünkâr köşkü vardı. Hangi padişah için ve ne zaman yapıldığını bilmiyorum. Ama bahçede, köşkte bakımsızlıktan harap olmuştu. O ormanda yaban otların arasında gezinmeyi çok severdim. O odaların duvarlarındaki dağlı dereli fıstık ağaçlı nakışlara bakmayı çok severdim. Yanımıza ikindi kahvaltı sağlardık. Ekmekle havyar veya peynir orada yerdik. Bir gidişimizde boş ağaçlıkta bir kovan yapan arıların hücumuna uğradık da bir daha gitmedik. Lalam, eskiden çocukların himayesiyle ve terbiyesiyle meşgul olan lalalar vardı. Leyla Hanım'ın lalası da Sivaslı. Beni ekseriyat Tomruk Ağası'nın odasına götürürdü. Tomruk Ağası hapishane müdürüdür. Eskiden Tomruk Ağası derlerdi. Çünkü basit suçları tomruğa bağlarlardı. Pencereleri konağın altındaki avluya bakan bir yer. Oraya tüfekçi başı da gelirdi. Tüfekçi başı da o zamanki polis müdürü. O arada yüzü de sesi de tavrı da nazik birisi, çocuktan hoşuna giden dereden tependen hikayelerle kendisini bana sevdirmişti. Arada sırada verdiği şekeri lalamın müsaadesiyle kabul ederdim. Bir gün divan odasında babamın yazı takımının masasının yanında duruyordum. Kulakları tırmalayan şangırtıya dönüp bakıp o sevdiğim hikayecimi iki muhafız zaptiyenin arasında bileklerine, ayaklarına zincirler takılmış görünce çığlık attım, babamın boynuna sarıldım. Kurtar babacığım, kurtar dedim. Ben yan kapıdan beni çıkarırlarken o bedbahtın da boynunu büküp bana baktığını gördüm. Meğerse bu adam senelerden beri ele geçiremedikleri yol kesen takımından katırcı yanıymış. Neyse, kim bilir ne canlar yaktı. Güya cinayeti mahiyeti yaparmış, kendi el sürmez hatta görmezmiş. Çok nazik bir adamdı. Şaşırdım kaldım. Neyse, mesleğinin devamından ümidini kesmiş olmalı ki gelip babama teslim olmuş. Buna daha hala şaşarım. Yıllar sonra babam kaptanı Derya Mehmet Ali Paşa'nın, ki Sultan II. Mahmud'un kızı Adile Sultan'ın beyidir, tersane hapishanelerini gezerken katırcı yani babamın sesini tanımış. Paşam, beni gönderdiğin günden beri dünyayı görmedim. Şimdi hem körüm hem hastayım. Aman beni buradan çıkart diye haykırmış. Ancak babası, yani İsmail Paşa, araya girip yanıyı oradan çıkartmak istemiş ama o da oradan çıkamadan vefat etmiş. İzmir Hükümet Konağı ahşap bir binaydı diyor Leyla Hanım. Harem dairesinin çatı arasında iki tane odadan ibaret cihannuma vardı. Cihannuma, cihanı gören demek. Fakat oraya cehennemlik diyenler de olurdu. Muhtemelen çok sıcak olduğu için yazın böyle derlerdi. Güzel bir vali konağıydı. Sarayda bir de harem ağası vardı diyor konağın avlusuna bakan setinde. Ben o zaman sarayda harem ağalarına alıştığım için gider gelirdim. Çok da nazik birisiydi. Benden sıkılmazdı. Yoksa harem ağaları ürkek insanlardır. İnsanlardan kaçarlardı eskiden. Tuttu. Bir gün sofanın setinde önündeki havuzun kenarından fıskiyenin kenarına uzatılmış tahtadan geçip fıskiyenin kurnasına birkaç erik ve kayısı koydu serinlesin diye. Elime bir parça kağıtla kurşun kalem verdi. Yemişler soğuyuncaya kadar Elif Bayaz dedi, mindere oturttu. Sonra eline bir kitap alıp okumaya daldı. O zamanlar çocuğu oyalamak bile demek ki ilimli oluyordu. Ben de sıvıştım diyor. Havuzun üzerindeki tahta köprünün üstünde keyfimce sıçramaya başladım. Tahta sarsıntıdan kaydı düştüm. Adamcağız koştu beni kavradı havuzdan çıkardı. Ağladığımı korktuğuma yordu. Hemen limonata nişasta içirdiler. O zamanlar korkanlara suyla nişastayı karıştırıp içirirlerdi. Bayılana da yün yakıp koklatırlardı. Sonra çocukların sevdikleri çil paralardan önüme döküp avutmaya çalıştı. Ben bir şey istemem, yeleğim ıslandı, yeleğim gitti diye ağlıyordum. Aa bab, paşa baban iyisini yaptırır dediyse de ağlamamı arttırdım. Bunu bana efendi verdi, efendinin yeleğidir diyerek gümüşü iplikli kumaş üstüne kendi rengi ibrişimle işlenmiş güzel yeleğimi Şehzade Reşat Efendi hediye ettiğini, kesip küçültülüp bana göre yapıldığını anlatınca bedbaht adamcağız beni ıslak el esvabımla dizine oturtup kucaklayıp beraber ağladığını hiç unutamam diyor. Meğerse bu harem ağası Sultan Mecid'in musahiplerindenmiş, izinli olarak Hicaz'a gitmiş. Dönüşte de İzmir'de vali konağına tayini çıkmış. Artık Sultan Mecid gittiği zaman annem de İstanbul'da olduğu için bu harem ağası bana neredeyse annelik yaptı. Sonra annem gelince artık onun kucağına sığındım diyor. Bir gün de beni midilliğinin üstüne oturttuğu zaman sigarasını çakmak için lalam çakmağını çakarken ben tutunamadım. Midilli'den düştüm. Böyle yaramazlıklarım vardı. Bir defasında da uçurtmamın siciminin ucunu belime bağlamıştım. Uçurtmayı rüzgar kuvvetle havalandırınca ben de rüzgarla beraber havalandım. Ayaklarım yerden kesildi. Birkaç adım sürüklendi. Az kalsın bayırdan aşağı taşlara yuvarlanacaktım diyor Leyla'nın. Böyle yaramazlıkları varmış. Bu arada annesi geliyor İzmir'e. Yanında teyzesiyle beraber. Teyzesi Behiye Hanım Yemen valisi ve ordu müşiri Hayri Mustafa Paşa'nın hanımı. Hayri Mustafa Paşa Yemen'de vefat edince bütün ailesi, damatları Hicaz'a yerleşiyor. Behiye Hanım da oğlu ve geliniyle beraber İzmir'e gelip İzmir'e yerleşiyor. Böylece diyor İzmir'de bize bir şenlik oldu diyor. Çok güzel, nazik, zengin bir hanımdı fakat çocuklarına karşı çok sertti diyor. Hatta 14 yaşında büyük oğlu Mehmet Bey ile Hacı Sahip Paşa'nın 13 yaşındaki kızı Saide Hanım'ı evlendirmişti. Yanlarına bir can yoldaşı olsun diye. İkisi de gayet güzeldi. Fakat ikisi de çocuktu. Rivayet o ki zifaf gecesi bu iki çocuk minderin birer ucuna kaçmış oturmuşlar. Sonra da odalarında köşe kapmaca, misafirlik, gelin güvey oynamışlar derlerdi. İzmir'e geldiklerinde artık büyümüşler, karı koca olmuşlardı. Sabahleyin erkenden bize gelir, aşağıdaki sofada oturur, oyadan kese yapardı. Büktüğü ipeğin iki ucunu ellerinin salavat ve orta parmaklarının aralarına sıkıştırıp gerer, baş parmaklarını çarptıkça çıkan sadadan zevk alırdım. Hele her sıra zürefa oyanın şerit makamındaki ilk sırasına trabzan, sonraki düz ve çiçekleri teşkil eden işe de zürefa derlerdi. Bu zürefanın arasına koyduğu bir tel sırmanın yaldız gibi verdiği hafif parıltıyı da pek beğenirdim. Ben de sap sap ipek bükmeye özenirdim. Uğraşırken teyzemin gezdiği yerlerde gördüklerine dair hikayelerini seve seve dinlerdim. Ben dinlerken o Yemen köylerinden çeşit çeşit hiç akla hayale gelmeyen, o zamana kadar kimsenin duymadığı son derece enteresan hikayeler anlatırdı. İşte o zamanlar sevgili dinleyiciler, her çocuğun hikaye dinleyeceği, masal dinleyeceği böyle teyzeleri, halaları, büyük anneleri vardı. Onlar çocukları hem oyalarlar, hem hayal dünyalarını genişletirler, beslerler, hem de çocuğa eski kültürün nakledilmesini temin ederlerdi. Ne yazık ki şimdi ne böyle teyzeler, ne böyle halalar, ne böyle nineler kaldı. Evet, Leyla Hanım'ın, Leyla Saz'ın hatıraları da böylece sona erdi sevgili dinleyiciler. Evet, haftaya yeni bir hatıralar programında inşallah tekrar sizlerle beraber olmayı ümit ediyoruz. O zamana kadar da hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın. Thank you.
Hatıralar.